Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yine bu programımıza her programımızda olduğu gibi WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de sizlerin sormuş olduğu soruları hocamıza sorar, onun kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim. Hocam, mübarek bir ayı geride bıraktık. Ramazan ayını, arkasından Ramazan bayramını geride bıraktık. Şimdi de Şevval ayına girmiş bulunduk. İnşallah bir ömür Ramazan'mış gibi yaşayabilmeyi Rabbim nasip eylesin bizlere.
Amin.
Şimdi Şevval'de de bir oruç var hocam. 6 gün orucumuz var. Bu orucun önemi nedir? İsterseniz bununla başlayalım hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin geçmiş Ramazanlarını, geçmiş bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii buruk bir Ramazan geçirdik. Buruk bir bayram geçirdik. Allah yeni Ramazanlara ulaştırsın, yeni bayramlara ulaştırsın tabii bu dileğimiz ama sağlıklı, huzurlu, herkesin, bütün Müslümanların bayram yapabileceği, bayram dileyebileceği ortamlarda, imkanlarda inşallah ulaştırsın. Çok acılar yaşandı bu 6 aydır neredeyse devam eden bir acı. Ve bu acılar Ramazan'da da dinmedi, bayramda da dinmedi. Belki de artarak devam etti. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, bu acıların bir önce bitmesi için yardım etmesi Müslümanlara. Ve tabii Allah'a rahmetinden umudumuzu kesmiyoruz dünya ve ahirette. Umutluyuz ama haliyle karşılaştığımız bu manzaralar da bizi içten yaralıyor, üzüyor. Allah bir an önce o manzaralardan inşallah ekranları temizlemiş mesine vesile olur. Şimdi Şevval. Ramazan ayından sonraki aya Şevval diyoruz eski ay hesabıyla. Yani şu içinde olduğumuz ay. Şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Şevval'de 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ve bu tavsiyesinde de Şevval ayında 6 gün oruç tutan kişi senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibidir şeklinde bir mükafat müjdeliyor. Ben şöyle anlıyorum bunu. Şimdi Cenab-ı Hak bizim yaptığımız amellere 10 kat ile 700 kat, hatta daha fazlası karşılık veriyor. Bu Peygamber Efendimizin dilinden Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi, bize nimeti, bir hediyesi diyelim. Şimdi 1'e 10 verince biz Ramazan ayını 30 gün olarak oruç tuttuk. Bu 10 katıyla karşılık bulduğu zaman 300 gün eder. 6 günde Şevval'de tutarsak 60 da o 360. Böylece Ramazan artı o 6 günlük Şevval orucu bizim tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap almamıza şey oluyor. Bu da en alt seviyesi. Çünkü 1'e 10'dan başlıyor. 1'e 700'e kadar. Hatta Peygamber Efendimizin ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın dilinde oruç benim içimdir. Onun karşılığı ben veririm. Yani o 700'e de sınırlı değil. Ama herhalde bu en az at seviyesini bildirmiş oluyor. Çok sevaptır. Tabii farz değildir. Vacip değildir. Resulullah'ın tavsiyesi. Dolayısıyla sünnettir. Tutan böyle kat kat sevabını alır. Tutamayan da günaha girmiş olmaz ama o sevaptan mahrum olur.
Eyvallah hocam. Peki hocam, Şevval oruçlarını peş peşe mi tutmamız gerekir?
Hayır, öyle bir şart yok. Şimdi peş peşe tutulması şart olan 2 oruç var. Bir Ramazan orucu. Çünkü o her gün tutulacak. Bir de kefaret oruçları. Ki ister bu yemin kefareti olsun, isterse oruç kefareti olsun. Yani kefaret deyince ne anlayacağız? Yemin edip de yeminini bozan kişinin önce 10 fakiri doyurması, gücü yetmiyorsa 3 gün peşi peşine oruç tutması. Buna kefaret diyoruz. Ve oruç kefareti Ramazan'da bile bile mazeret yokken başladığı bir orucu bozmuşsa bir kimse gündüzünde, ona da kefaret gerekiyor. O da 2 ay peşi peşine oruç. Yani bunun dışındaki o nafile oruçlarda peşi peşine olması şart değil. Şevval ayı içerisinde o 6 gün oruç tuttu bir kişi, İster peşi peşine olsun, ister farklı günlerde olsun, o sevaba nail olur inşallah.
İnşallah hocam. Hocam, oruç borcu olan kimseler kaza oruçlarını Şevval oruçlarıyla beraber tutabilirler mi?
Bir ibadete iki niyet olmaz. Hı hı. Yani şimdi kaza bizim görevimiz. Yani Ramazan'da mazeretli veya mazeretsiz kişi orucu tutamamış. Ne yapacak? Bunu kaza edecek. O onun borcu. Borcu. Hı hı. Ama dolayısıyla o borcu ödediği zaman bir de buna aynı zamanda Şevval orucu yerine geçmez. Yani tek niyet. Ya Şevval orucu diye niyet edecek veya kaza orucu diye niyet edecek. Ben bu orucu hem Şevval hem de kaza orucu niyetiyle derse bu birine gider bu. Ama Cenab-ı Hak sen Şevval'de kaza orucunu tutmuşsun. O ilave sana sevap verir vermez o ayrı bir şey. Allah'ın bileceği bir şey. Ama genel ilke olarak bir ibadete iki ayrı niyet yapılmaz. Hem kaza namazı olsun hem nafile namazı olsun. Olmaz ya kazadır ya nafiledir.
Eyvallah hocam. Hocam, Ramazan ayı dışında itikafa girilebilir mi?
Girilebilir. Her an itikafa girilebilir. Ramazan ayında Peygamber Efendimiz'in sünnetidir bu. Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra hiç kaçırmamış. Ramazan'ın son 10 günü itikafı geçirmiştir. Ama başka zamanlarda da itikafa girilebilir. Tabii şöyle bir şey var. Üç çeşit veya üç hükmü var ayrı itikafın. Bir vacip itikaf vardır. Bir sünnet-i müekkede vardır. Bir de nafile vardır. Veya müstehap diyebileceğimiz. Vacip olan adaktır. Yani bir kimse itikafa girmeye adamışsa o takdirde o adadığı itikafı yerine getirmesi vaciptir. Ve bu itikafa girerken oruçlu olması şarttır. Bu Ramazan'ın son 10 günü işte sünnet müekkede olan o peygamberimizin şey yaptığı ki buna sünnet-i kifaye de derler. Yani İslam toplumu içerisinde veya bir beldede bir kısım insanlar itikafa girdiği zaman o sünneti terk etme sorumluluğu ümmetten düşüyor. Ama hiç kimse itikafa girmese o zaman o sünnet sorumluluğu herkese yüklenmiş oluyor ama bu bir yasak bir fiili işlemiş gibi haram olmuyor haliyle. Bir de bunun dışında işte Ramazan dışında ve adak dışında girilen şeyler, itikaflar var. Bunların süresi konusunda farklı görüşler var. İmam-ı Azam'a göre en az bir gün olması lazım. Çünkü İmam-ı Azam'a göre itikafta bulunan kişinin mutlaka oruçlu olması lazım. Ve bir günden aşağıda da oruç olmaz. Ha, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bunu şart koşmuyor. Orucu şart koşmuyor. İmam Ebu Yusuf'a göre yarım günden fazla itikafa girilebiliyor. Çünkü İmam Ebu Yusuf'un çok kullandığı bir kural var. Lil ekseri hukmul kul. Yani yarıdan çoğu için tamamının hükmü vardır. Dolayısıyla yarıdan çoğunu itikaflı geçirirse bir günün o günün tamamını itikaflı geçirmiş gibi olur diyor. İmam Muhammed de diyor ki bir az bile olsa. Camiye gittik namaz kılmaya cemaatle. İtikafa niyet ettik. Camiden çıkıncaya kadar itikaflıymışız. O da öyle diyor. Yani her an itikafa girilebilir. Ramazan'a mahsus değildir, şart değildir.
Eyvallah hocam. Hocam, bizim halk arasında söylenen sözlerimiz de var. Şimdi Ramazan bayramı geçti, Kurban bayramına gireceğiz. İşte şu an iki bayram arasındayız. Halk arasında da şöyle bir söylemimiz var. İki bayram arası düğün olmaz diye. Bu sözün dinen geçerliliği
Hayır,
var mı?
Yoktur. O zaman hiçbir zaman nikah olmaması lazım. Çünkü senenin tamamı iki bayram arası. Şimdi Ramazan bayramıyla Kurban bayramı arası şimdi. Kurban bayramından sonra da Kurban bayramıyla Ramazan bayramı arası olacak. bir farkla ki birisinde iki ay farkı aralarında ötekinde 10 ay var. Yok öyle bir şey yok.
Eyvallah hocam. Hocam, bayramı yeni atlattık dedik. Bayramda şöyle bir güzel geleneğimiz vardı bizim. Sıla-i Rahim geleneği. Şimdi bunu konuşalım isterseniz hocam. Sıla-i Rahim'in hükmü nedir?
Sıla-i Rahim dinimizde son derece önemli bir iş faaliyettir. Ne demek Sıla-i Rahim? Rahim demek akrabalık. Hı hı. Akrabalık. Sıla da ilişki, bağlamak. Sıla-i Rahim akrabalar arasındaki ilişki. Yani akrabaların birbirlerini ziyaret etmesi, birbirleriyle görüşmesi, konuşması, efendim birbirlerine yardımcı olması, birbirleriyle ilişkiyi kesmemeleri. Ve bu birçok hadis-i şerifte ve ayet-i kerimelerde tavsiye ediliyor. Çok önemlidir bu. Tabi aslında tüm Müslümanlar kardeştir. İnnemel müminüne ikvetün ayet-i kerime malum. Yani bütün müminler kardeştir. Evet, bütün müminler kardeştir ama akrabalık öncelikli gelir. Ve bu da akrabalıkta da yakın akrabadan uzak akrabaya doğru. Mesela bir kişinin ziyaret edeceği en yakın akrabası annesi babasıdır. Sonra diyelim ki kardeşleridir. Sonra diyelim ki amcasıdır, halasıdır, dayısıdır. Sonra onların çocuklarıdır filan. Yani bu akrabalık bağları yakın akrabadan uzak akrabaya doğru bu sıra-i rahim aralığı farklı olur. Mesela diyelim ki bir kimse annesini babasını haftada bir ziyaret etmesi gerekiyorsa, diyelim ki amcasına 6 ayda bir. Örnek veriyorum. Yani bu önemli. Hatta Peygamberimiz onu tavsiye ediyor. Eğer diyor birisi, senin akrabalarından birisi seninle irtibatı keserse, sen onunla kesme. Yani o benimle konuşmuyor, öyleyse ben de onunla konuşmayayım. Yok böyle bir şey. O konuşmuyorsa sen konuşacaksın. O küserse sen barışacaksın. Çünkü o sana küstü, sen ona küstü. Ne olacak şimdi? Bu ebedi bir düşmanlık, kin, buz. Kardeşler arasında, akrabalar arasında oluşacak ve akrabalık ilişkileri bitecek. Bu caiz değildir. Yani sıra-i rahim, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, Peygamberimizin hadisi ifadesiyle gereklidir. Ve sıra-i rahmi kesenler, terk edenler günaha girerler. Ve bu da oldukça ağır karşılığı olan bir günahtır.
Eyvallah hocam. Hocam, Ramazan ayı dışında sabah namazları ezan okunmadan kılınabilir mi?
Şimdi genel anlamda tüm namazlarda ezan okumak sünnettir. Ve bir belde ahalisinin tamamının bu sünnet olan ezanı terk etmesi caiz değildir. Hatta diyelim ki bir belde deyince ne anlıyoruz? Bir köy, bir kasaba, bir ilçe. Yani orada ezan hiç okunmuyorsa, o İslam'ın şiarlarındandır ezan. Ve bütün o halk sorumlu olur. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz zamanında zekat memuru, onlara amil deniyor. Bu insanlar görevli devlet memuru gibi ama geçici sürelerle devlet memuru gibi diyelim, kabilelere, köylere gidiyorlar. Ve oradaki Müslümanların zekatlarını alıyorlar, getiriyorlar Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz de o zekatları hak sahiplerine dağıtıyor. Bir kabileye gitmiş sahabilerden birisi. Kabile halkı bunu yerleşim birimlerinin kenarında karşılıyorlar. Yani Peygamber'in elçisi geliyor diye saygı. Fakat o insan da biraz evhamlıymış, tam ters anlamış. Kendisine zarar verileceğini zannetmiş. Ve geri kaçmış, geri dönmüş. Ve Resulullah geliyor, diyor ki ben işte falan kabileye gittim ama onlar beni öldüreceklerdi, ben canımı zor kurtardım. Öyle mi? Sonra Peygamber Efendimiz bir müfreze, bir askeri, küçük bir askeri birlik hazırlıyor. Ve başlarına da bir komutan. Gidin diyor falan kabileye ve hemen girmeyin, ezan vaktini bekleyin. Eğer ezan okunursa geri dönüp gelin. Ezan okunmazsa girip gereğini yapın. Bu müfreze gidiyor gerçekten. Kabilenin dış tarafında bir yere gizleniyor. Böyle vakti geliyor, ezan vakti, ezan okunuyor. Ve geri dönüp geliyorlar. Ya Resulallah, ezan okunuyor. O zaman bir ayet iniyor. Bir fasık size bir haber getirdiği zaman onu araştırırız anlamında bir ayet-i kerime iniyor. Yani Peygamber Efendimiz orada ezanın okunmasını, oranın Müslüman olduğuna delalet ettiğini söylüyor. Söylemiş oluyor. Yani ve o yüzden de fukaha alimlerimiz derler ki bir belde ahalisinin tümü ezanı terk ederlerse onlara savaş ilan edilir. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'in gönderdiği o askeri birlik, o köylü, o kabile ezan okumasaydı onlara saldıracaktı. Böyle önemlidir bu ezan. İslam'ın şiarındandır. O beldenin Müslüman olduğunun alametidir. Mesela biz kendi ülkemizde eğer bir köyde minare, cami göremezsek Allah Allah burası nasıl köy deriz.
Evet.
Yurt dışına gittiğimiz zaman mesela ben çeşitli ülkelere gittim. En çok heyecanlandığım ülkelerden birisi Makedonya oldu. Bulgaristan'da da var aynı şekilde. Mesela bir şehirde bir şehre gidiyorsun. Yolundan görüyorsun ileride bir köy var, orada bir cami var. Oralarda bizim atalarımız uzun süre kaldığı için hep oralar camiler var. Yani cami, ezan birer simgedir, şiardır, İslam'ın şiarıdır. Dolayısıyla bunlar terk edilmemeli. Peki ezan okunmadan namaz kıldı kişi. Ne oldu? Burada sabah namazının dışında ifadesi var. Farkı yok bunun. İster sabah namazı olsun, ister başka namazı olsun. Hepsi için aynıdır hüküm. Okunmadığı zaman o şey sünnet terk edilmiş olur. Ama diyelim ki bir mahallede 4 tane cami var. Hı hı. Bir camiden okunan ezan hepsinden duyuluyor. O 4'ünden de okunmazlığı takdirde ezan terk edilmiş sayılmaz. O ezanı duyanlar ezanı okunmuş ve sen sünnete uymuş oldular.
Eyvallah hocam. Hocam yoğun bakımda olan kimse tutamadığı oruçların fidyesini ödemekle yükümlü müdür?
Şimdi yoğun bakımda iken aklı başındaysa kişi.
Hı hı.
Bu hasta. Hasta olan kişi hasta iken oruç tutmayabilir. Aklı başındayken. Şimdi yoğun bakımda olan herkes aklı zail olmuş değil. Yani aklı gitmiş değil.
Hı hı.
Yoğun bakımdadır. İlaç altında, kontrol altında ama aklı başında. O hale mükelleftir ama mazeretlidir. Mazeret de hastalığıdır. O hastalıktan iyileşmişse eğer, oruç tutabilecek hale gelmişse, o yoğun bakımda iken ki tutamadığı oruçlarını kaza eder. Ama oruç tutacak kadar iyileşmemişse, bu hastalığı devam ediyorsa, oruç hastalığına zarar veriyorsa, o takdirde fidyesini vermek zorundadır. Ama aklı zahil olmuşsa, yani aklı gitmişse, yani yoğun bakımda yatıyor ama kendinde değil, baygın ve bu hal bir ay devam etmişse, Ramazan'ın başından sonuna kadar, o zaman onun fidye vermesine gerek yok.
Eyvallah.
Ama Ramazan'ın bir kısmında baygın, bir kısmında aygınsa, ayıksa eğer, o zaman o tutamadığı oruçların yapabilirse kazasını, değilse fidyesini vermesi lazım.
Eyvallah hocam. Hocam, Kur'an kursu öğrencilerine zekat verilebilir mi?
Şimdi bakın, zekat verilebilecek kişiler şu grupta olanlar, bu grupta olanlar değil. Yani öğrenciler, işte Kur'an kursu öğrencisi, lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, işçi, memur, hiç fark etmez. Burada kriter ne? Fakirlik. Yani bu insanlar fakirse, yani zorunlu ihtiyaçları dışında nisap miktarı malı yoksa bunlara zekat verilebilir. Şimdi yalnız ergenlik çağından küçük olan çocukların zenginliği babalarıyladır. Yani babaları zenginse onlara zekat verilmez. Babaları zengin değilse zekat verilebilir. Ama ergenliği aşmış olan çocukların, gençlerin babaları zengin bile olsa onlara zekat verilebilir. Bazı söylemler var, ilimle uğraşanlara zekat verilir diye. Bu şuna dayanıyor biraz. İlimle uğraştığı zaman çalışacak, kazanacak imkanı yok. O yüzden onlara, ki onlar da fakir olması lazım benim kanaatime göre. Adam zengin, ilimle uğraşıyor. İhtiyacı yok. Kendi geliri kendisine yetiyor, artıyor. Ona zekat verilir mi? Bana göre verilmez.
Eyvallah hocam. Hocam, farklı ayarlarda altının zekatı nasıl verilmelidir?
Şimdi zekatta asıl olan şey elindeki o malın kendisinin 1/4'idir. Mesela 80 gram altını biz esas aldığımız zaman kaç ayar olursa olsun o 80 gram altının %2,5'u. Yani 1/4, 2 gram altın verecek. Ama elinde eğer o ayarlar bir madde ne zaman altın sayılır? O maddenin yarıdan fazlası altınsa onun tamamı altın sayılır. Mesela şöyle diyelim. Bugün ayar tabiri var. 24 ayar, 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar gibi tabirler var. Bunu ben şöyle anlıyoruz biz. Yani 18 ayarsa yani bunun yarıdan çoğu altın demektir. Dolayısıyla tamamı altındır. Niye? Çünkü tam 24 ayar olunca yarısı 12 ayar olur. 12 ayardan düşüğü o zaman tamamı altın sayılmaz onun. İçindeki altın miktarı altın sayılır. Ama 12 ayardan yukarısının içindeki karışım da hiç dikkate alınmadan tamamı altı kabul edilir. Nisabı tamamlamada fark yok. Yani senin elinde diyelim 20 gramlık 24 ayar var. İşte 30 gramlık işte 22 ayar var. 15 gramlık 18 ayar var. 10 gramlık da diyelim 14 ayar var. Bunların tamamı ne etti? 80'i geçti. Yani nisap tamam. Peki ben bunu zekatını hangi ayardan vereceğim? Elimdeki ayarların her birini ayrı ayrı hesap edeceğim. 24 ayar ne kadar vardı? 20 gram. 20 gram 24 ayarın fiyatı nedir? 50 bin lira. Ha, ne kadar 22 ayar vardı elimde? 30 gram. 30 gram 22 ayarın şeyi nedir? İşte 60 bin lira. Bunların toplamına göre yani 24 ayarın değerinin 40'ta biri. 22 ayarın değerinin 40'ta biri. 18 ayarın değerinin 40'ta biri. O şekilde zekat verirsin.
Eyvallah hocam. Hocam zengin ve mahkum kimse zekatını vermekle yükümlü müdür?
Yükümlüdür. Mahkum şey değildir. Köle değildir. Mahkum cezalıdır. Hı hı. Ve bunun kendi malıyla olan irtibatı devam ediyor. Yani adam hapishanede mahkum ama dükkanı var, dükkanı çalışıyor. Ve hatta hapishanede ama emekli memur. Hı. Maaşı geliyor. Yani bu kimse köle hükmünde değildir. Dolayısıyla eğer o mahkumun zekatı vermesi gerekecek kadar malı var ise, o zekata tabi mallardan, onun zekatını vermesi gerekir.
Eyvallah hocam. Kişinin kendi cenaze masrafları için ayırdığı paraya zekat düşer mi?
Düşer. O boş değildir o. Hı hı. Tabii bu para kendi başına nisaba ulaşmaz ama diyelim ki adamın elinde 75 gram altını var. 5 gram altın değerinde veya 6 gram altın değerinde de cenaze masrafları için ayırdığı bir para var. Hı hı. Bu zekatını verecek. Yani bu dediğin zaman o elindeki birikime zekat düşmez. Zorunlu ihtiyaçlarla karşılık ise, bir de şey ise, borçlu ise, hı hı, onlar düşülür. Ve burada ne zaman öleceği belli değil. Nerede öleceği belli değil. Dolayısıyla o borç değildir. Ha, öldüğü zaman onun bıraktığı mirastan önce teşhis tekvin yapılır. Ondan sonrası için zekat verilir ama hayattayken daha teşhis tekvin söz konusu olmadığına göre o zekattan düşmez o.
Eyvallah hocam. Hocam kira anlaşmalarındaki depozito zekata dahil edilir mi?
Şimdi depozit nedir? Yani kiracının ev sahibine verdiği bir ön ödeme diyelim. Hı hı. Bu aslında tabii bizim tarihimizde depozito diye bir şey yok. Yani fıkıh kaynaklarında depozito diye bir şey yok. Çünkü şey değil bu, bir karşılığı yok. Hı hı. Yani bir kimse birinden bir para alabilmesi için ya ona bir şey satmış olması lazım. Veya ona bir iş gücü, onun için çalışıyor olması lazım. Veya ne bileyim ona daha önce borç vermiştir, o borcunu tahsil etmesi lazım. Bu yollarla. Veya işte miras gelmiştir, onun miras alması lazım. Ama depoziteye niye karşılık veriyor kişi? Efendim benim bu kiracım evime zarar verirse veya son aylarda kirayı ödemeden çeker giderse, hı hı, o takdirde ben o zararımı bununla tazmin edeyim. Ama burada adamın eve zarar vereceği belli değil. Kirasını ödemeden çekip gideceği belli değil. Sen tutuyorsun, buna karşılık bir para alıyorsun. Ve özellikle zamanımızda da bu az buz bir para değil. Yani adam diyor ki 3 aylık depozito isterim. 3 ay peşin isterim. Al sana 150 bin lira para lazım. Ve bunu insan nasıl verecek şimdi bugünkü şartlarda? Bizim şeyde yok, fıkıhta bunun bir yeri yok. Ama örf haline gelmiş, adet haline gelmiş. Bütün ev sahipleri bunu alıyor. Efendim veya dükkan sahipleri bunu alıyor. Ve herkes de artık bu bir örf. Dolayısıyla bu yasaktır, caiz değildir demek de mümkün değil, zor. Peki bu depozite ne? Rehin mi? Efendim emanet mi? Ne? Şimdi ne yapıyor? Kiracı diyelim ki 3 aylık işte 15'erden 45 bin lira. Hı hı. 45 bin lirayı şeye veriyor, ev sahibine. Ha, eğer bunu biz bir emanet olarak düşünürsek, emanet olarak, kiracının, şey, ev sahibinin o parada hiçbir tasarrufunun da bulunmaması lazım. Ama adam harcıyor parayı. Yani emanet o hükümleri uygulanmıyor. Peki biz buna rehin diyebiliriz, diyebilir miyiz? Onu da diyemeyiz. Çünkü rehin olması için karşı taraftan bir alacağın olması lazım. Yani bir adam niye rehin verir? Birisine borcu vardır. Alacaklı o alacağını temin altına almak için rehin alır. Burada böyle bir şey de yok. Yani ne oldu belli olmayan bir sistem bu şeye göre. Peki bu caiz değil mi? Demin söyledim. Örf haline gelmiş. Caiz değil demek zor. Hı hı. Peki bu para kimin parası? Yani o verdiği depozit kimin parası? Ev sahibinin mi parası? Kiracının mı? Mesela sen ne dersin bu?
Ben ev sahibinin derim hocam.
He, sen ev sahibinin dersin. Bence kiracının derim. Ev sahibinin o parayı alma hakkı yok ki aslında. Yani örf olmuş, tamam, alıyor. Hı hı. Bu kiracınındır ama kiracı da onda istediği zaman tasarrufta bulunamıyor. Evet, ev sahibi onu harcıyor belki. Hı hı. Ama o yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor. Harcamaması lazım. Ebaletse eğer. Bu kiracıdır. Ama kiracı da istediği zaman o ev sahibinden o verdiği depoziti alıp da onu kullanamıyor. Ta ne zamana kadar? İşte kira süresi bitecek. Hı hı. Efendim herhangi bir eve zarar vermemiş olacak. Kiralarını bu zaman ödemiş olacak. Ondan sonra geri alabiliyor. Şimdi bir kimsenin ödeme güçlüğünde olan birisinden bir alacağı olsa o alacağından dolayı zekat gerekmiyor. Yani eğer borçlu ödeyemiyorsa, ödeyemeyecekse. Ha, ne zaman gerekiyor ona zekat? Ödedikten sonra, borçlu ödedikten sonra gerekiyor. Bu da biraz buna benziyor. Burada benim kanaatim kiracının da ev sahibinin de o paradan zekat vermesi gerekmiyor. Buna benzer mallara fıkıhta mali dımar derler. Mesela adam diyelim ki bir tarafa para koymuş, nereye koyduğunu bilemiyor. Arıyor, tarıyor, bulamıyor. Buna zekat gerekmiyor. Yani buna benzetilebilir benim kanaatim.
Eyvallah hocam.
Tabii bunu kitapta böyle yazmaz mı?
Eyvallah hocam. Hocam, aile içerisinde bireylerin kendi özel birikimleri varsa zekat nasıl hesaplanmalıdır?
Eğer ayrı birikimleri varsa her bir birey, hı hı, kendi birikiminin zekatını verir. Yani diyelim ki bir evde karı koca var, bir de çocukları var. Her birinin ayrı hesapları var. Eğer her birinin hangilerinin diyelim birikimi nisabı aşıyorsa onun zekatını verecek. Ha, nisabı aşmayan, birikimi nisabı aşmayanın zekat vermesine gerek.
Eyvallah hocam. Hocam, tarımla uğraşan kimsenin tarım destekleme kredilerini alması caiz midir?
Şimdi bu kredi niçin veriliyor? Ve bunun faiz durumu ne? Aslında yani birisinden borç alsan ve aldığın borca karşılık da fazla para ödesen anlaşarak, bu faizdir. Hı hı. Şimdi bu tarım kredilerinde, yani tarımla uğraşanlara destek kredisi veriliyor. Devlet bunu niye veriyor? Yani normalde faizle çalışanlar, tefeci olsun, banka olsun, hı hı, niye faiz alışverişi yapıyorlar? Para kazanmak için. Evet. Yani adam sana 100 lira veriyor, 150 lira olarak alıyor. Ve bunun amacı 50 lira fazla para kazanmaktır. Ama teşvik kredilerinde durum farklı. Devlet veriyor onu. Ve devlet o parayı verirken para kazanmak değil amacı. Ya o para verdiği kişi üretim yapsın, ekonomiye katkısı bulunsun, topluma yararlı olsun. Ve bir de bunların faiz oranları, diyor ki mesela 2 sene ödemesiz diyor. Ondan sonra diyor şu kadar faiz, çok düşük miktarda. Yani bunun faiz olarak değerlendirilmemesi gerekir diye düşünüyorum ben.
Eyvallah hocam. Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için.
Bir şey değil.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik efendim. Sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza sorduk. Onların kıymetli cevaplarını da sizlerle buluşturmuş olduk efendim. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun, hoşça kalın.